Ayrım 4. Cabi Efendi savaştan önceki bir dünya gezisi masrafı ederek İstanbul'un bütün çevresini dolaştı. Bakırköy'üne, Ayastafonos'a, Kağıthane'ye, Beykoz'a, Terkoz'a, büyük küçük Çamlıca'lara gitti. Ekecek birkaç dönüm yer, barınılacak bir çatı arıyordu. Uygun bir şey bulamadı. Kira, malların asıl fiyatlarını birkaç defa aşıyordu. Fakat bunun zararı olmadığını hesap etti. Kendim ekerim, kendim biçerim, kendim yerim, ne kadar pahalı olsa yine kar, diyordu. Kârın en büyüğü şehirden, kalabalıktan, artık hiç görmek istemediği sokaklardan kurtulmaktı. Şüphesiz mahalleleri saran terbiyesizlik salgını kırlara taşınmamıştı. Artık kuşlar da, kelebekler de insana küfür edecek değil ya, diye düşünüyordu. Yine bir gün ilk trenle Suadiye'ye inmiş, iki tarafına bakına bakına yürüyordu. Bostancı'ya doğru yürümüştü. Evet, büyük bahçeli bir köş tutmak da amaç için yeterdi. Denize yakın toprağın kuvveti yoktu. Fakat ne de olsa yine yetiştirilecek bir şey bulabilirdi. Güneşsiz, koyu bulutlu, havanın her tarafı hafifçe yeşilleşen, tatlı, huzuru içinde bağları, ağaçları daha yeşil görünüyor, hafifçe esen rüzgar derin derin kokluyordu. Oh dedi. Kenarında yürüdüğü, birkaç gün önce yağan yağmurla temizlenmiş, tozsuz, taşlı yolu eğilip öpeceği geldi. Burada her gün tek başına gezmek ne büyük bir mutluluk, ne büyük bir nimet. Üstünde insanın saygınlığına saldıracak bir terbiyesize rast gelmek olasılığı yoktu. Gazetelerde okunulmazsa bozuk dünyanın çılgınlığından habersiz yaşamak mümkündü. Burada ufak, birbirinden uzak aralarla ayrılmış bahçelerin beyaz duvarı hayata açılmayan panjurlarıyla, sanki daima içten bir düş gören sakin köşklerin sonsuz uykularıyla, hele bu tenha yol, etrafı tarlalarla çevrilmiş bu tenha, bu temiz, bu soylu taş yol, sırma dalgaları bir başak denizi üstüne kurulmuş geniş, tehlikesiz bir sırat köprüsüne benziyordu. Evet, bu köprü şehir denen kötülük, terbiyesizlik, fenalık cehenneminden insanı sanki öncesiz bir sessizlik, bir soyluluk cennetine götürüyordu. Cabi Efendi elleri arasında açık havanın duygusuna vardığı coşmayla dalgın, mutlu saatlerce yürüdü. Tarlaların ötelerine, koyu yaşlı dağlara, sesi duyulmayan koyu lacivert denize, tıpkı ölçü bilmez bir genç şair gibi düşünmeden bakıyor, büyük bahçeli bir köşk aramak için buralara geldiğini bile unutmuş bulunuyordu. Birdenbire kulaklarını yırtıcı bir ses doldurdu. Vank vank vank! Hülyasından uyandı. Karşısına baktı. Uzaktan bir otomobil geliyordu. 3 saattir hayale daldığı için işlemez hale gelen değerlendirme yeteneği birikmiş, saklamış bir hızla işledi. Otomobilin önüne bir şey yoktu. Niçin çalıyordu? Otomobil hem yaklaşıyor, hem daha acı, hem daha sık vanklıyordu. Acaba boru bozuldu da susturamıyor mu diye düşündü. Döndü, arkasına baktı. Yol bomboştu. Kendisinden başka kimse yoktu. Otomobil deli gibi haykırıyordu. Kendisine doğru koşuyordu. 10 metreden geniş taş yolun en kenarında belki 10 santimetrelik bir yer tutmuyordu. Mümkün değil. Kendisi koca otomobile engel olamazdı. Sağ sol yön takibi kuralı. Yayalar için değil, atlar arabalar içindi. Otomobilin dinmeyen yaygarasını üstüne almaya gerek yoktu. Fakat niçin susmuyor? Hem üzerine geliyordu. Değerlendirme yeteneği bunun nedenini bulamadan otomobil durdu. Bu küçük çaplı bir arabaydı. Direksiyonunu birdenbire ancak kazan kulpu kaşlarını görebildiği şık bir genç tutuyor, yanında uşak tavırlı bir herif oturuyordu. Tıpkı ağır bir ördek bakbaklamasının ölçüsüyle sorulan "Ulan alçak kerata, sağır mısın? Söyle bakayım." sorusunu işitince tepesine kulplarından kopmuş kaynar su dolu bir kazan devrilmiş gibi sarsıldı. Bu ne haksız, ne anlamsız, ne utanmasız bir saldırıydı. Böyle bir saldırıya aldırmamak insanlığa karşı affedilmez bir küfür sayılabilirdi. İçinden "Ya rezili gebertirim ya kendimi gebertirim," dedi. Yakın duran otomobile daha çok yaklaştı. Gözleri akıl hastanesine döndüğü gün gibi parlıyor, beyaz top sakalının üzerindeki pembe tombul yanakları titriyordu. Sola eğri burnunu yukarı kaldırdı. Ağzını iyice yaydı. Küstah gencin sesini taklit ederek tıpkı bir ördek gibi vakvakladı. "Ulan terbiyesiz maskara, sen kör müsün, söyle bakayım." Otomobildeki genç herkese istediğini söyleyip de istemediğini işitmemiş, şımarık bir toy şaşkınlığıyla sarardı. Yanındaki herifle bir an bakıştılar. Genç sonra yine Cabi Efendi'ye döndü. Kalın kaşları açık alnına doğru yükseldi. Hint horozunun gagası altında kalmış bir ördek gibi vakladı. ''Niye yolun soluna geçmiyorsun?'' ''Ben araba mıyım be hey budala?'' Uşak ve efendisi de bu sefer bir çapan oğluna çattıklarını anladılar. Cabi Efendi lök gibi karşılarına dikilmişti.
''Sen beni biliyor musun?''
''Biliyorum işte, terbiyesizin birisin.'' Genç kendini kaybederek bir şey çıkarmamak istercesine
''Bırak bu keratayı geberteyim, bırak, bırak diyorum, bırak beni, tutma!''
diye çırpınıyor. Uşağa benzeyen herif bütün kuvvetiyle efendisini tutmaya çalışarak ''Acıyınız beyim, affedin beyim, yapmayınız, bırakınız beyefendi hazretlerim, kusura bakmayınız, bırakınız.'' ''Bir kulunuz.'' diyordu. Cabi Efendi küstahlıkla dal kavukluğun bu mücadelesine bakarak gülümsüyordu. ''Bırak bakalım şu tabancasını da göreyim.'' dedi. Siyah elbiseli uşağa benzer herifin kuvvetli kollarından kurtulamayan genç, otomobilin koltuğuna yeni zafer kazanmış gururlu bir kahraman davranışıyla yıkıldı. Kalın kaşlarının altından baygın gözlerini sertleştirmeye çalışarak
''Herif, otomobilin kıçına bir kere bak da öğren.'' diye vakladı.
Sesinde gayet müthiş, gayet korkunç bir tehdidin yansıması gümbürdüyordu. Cevap beklemedi. Sonucun sıfır çıkacağını tahmin etmiş bir insan suskunluğuyla yoluna yürüyordu. Arkasına hiç bakmadı. Bu bitmez tükenmez savaş yalnız şehrin içinde mahallelerin değil, işte kırların ahlakını da bozmuştu. Hem kırın terbiyesizliği havası gibi pek sertti. Şehirde hiç olmazsa nedenli nedensiz insanın yalnız saygılığına saldırıyorlardı. Fakat öldürmeye kalkmıyorlardı. Cabi Efendi bir dakika önce cennet gibi gördüğü yerlerden birdenbire ürktü. Kendisini insanlık, uygarlık dünyasından çok uzak, görünmez kaplanlar, kurtlarla dolu bir çölde sandı. Birdenbire kırda yaşamaktan vazgeçti. Şehrin alışamadığı genel terbiyesizliği hayat için daha güvenliydi. İstasyona bir an önce yetişmek için geriye geldiği tarafa döndü. Otomobil vanklamadan uzaklaşmış, ta uzakta yolun üstüne küçülmüş, kabahatli, sipal bir köpek yavrusu gibi kaçıyordu. Cabi Efendi durdu. Güneş olmadığı halde sağ elinin alnına kaldırarak gözlerini ufalttı. Dikkatle baktı. Kıçında hiçbir şey fark edemedi. Dön bak da öğren diye tehdit edildiği korkunç şey neydi? Dergilerde resimlerini gördüğü İngiliz tanklarının kıç tarafını gözünün önüne getirmeye çalışarak top muydu, makineli tüfek miydi? Yoksa yeni yapılmış bir alev makinesi miydi? Diyor dönüp bir kere bakmadığına pişman oluyordu.